başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda çok önemli filmleri seyirciyle paylaşan Mubi uygulaması her geçen gün abone sayısını artırıyor ve özellikle festivallerden derlediği filmlerle büyük beğeni kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde Jim Jarmusch'un 7 filmini yayınlayacağını duyuran Mubi yine has sinema severlere büyük keyif müjdesi vermiş oldu. 70 yaşındaki bağımsız filmleriyle tanınan Amerikalı yönetmenin ilk önemli filmi 1984 yapımı Cennetten de Garip'tir. Hayal kırıklığı içindeki üç gencin tuhaf yolculuğunu anlatan film, Hollywood'a özgü film yapımı geleneklerinin pek çoğunu yıkmasının yanında bugün de modern bağımsız sinemanın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Amerika'nın tüm yaptığı her şeyi nesneleştirip pazarlanabilir hale getirmektir. Her şey açgözlülük ve kâra bağlanıyor. Yerinden edilmiş marjinal karakterlere ve bu insanların önemsiz görünen eylemlerine dair filmler çekerek tepki gösteriyorum buna diyen Jim Jarmusch, genellikle toplum içine çıkmasa da sosyal sorumluluk sahibi olarak muhalif bir tavır sergilemekten de geri durmadı. ABD'nin Irak'ın işgaline gösterdiği tepki bu konuda önemli bir örnektir. 1980'lerde Amerika'da yükselen bağımsız sinema hareketinin önde gelen isimlerinden Jim Jarmusch, modern dünyaya uyum sağlayamayan köksüzler ve dışlanmışlardan zengin bir sinematik evren yarattı. Varoluşsal olarak karamsar ve yalın havası ve ciddiyet dolu mizahıyla Jarmusch'un ilk filmleri hikaye akışının katı kurallarından ziyade iletişimsizliğe ve tesadüfi karşılaşmalara odaklanır. Yavaş yavaş akan uzun planlarıyla jestleri, olağan dışı hareketleri ve anlık samimiyet gösterilerini yakalıyor. Çıkış filmi Sürekli Tatil geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Yukarıda sözünü ettiğim Cennetten de Garip filmlerinde görülen düşük bütçeli stüdyo dışı çekimler, karakterlerin amaçsızca dolaştığı sanayileşme sonrası kent mekanlarının perişanlığını yansıtıyor. Bu mekanlarda gezintiye çıkan seyirci, karakterin ruh hallerini ve tavırlarını deneyimleyecek tuhaf ve deli dolu fikirlerinden nasibini alıyor. Jarmusch'un filmlerinde ayrıca alternatif sanat ve müzik dünyalarından isimler de sık sık karşımıza çıkıyor. Amerikan sokak stili ve karşı kültürünün zengin mirasından da faydalanan Jarmusch, filmlerine atmosfer, ritim ve havalı bir duruş katmak için punk, new wave, rock ve hip-hop'un öne çıkan figürlerini sahneye getiriyor. Ölü Adam filmindeki Johnny Depp ve Dünyada Bir Gece filminde Winona Ryder ve Gina Rowlands gibi ünlü yıldızlarla da sevilen müzisyenlerle de çalışıyor. Üç kağıtçılardan avarelere, göçmenlerden işsiz müzisyenlere dek tüm Jarmusch karakterleri dünyadan kopmuş insanlar. Gizem Treni filmindeki Elvis tutkusu veya Sürekli Tatil filmindeki caz sevgisi gibi popüler kültür ögeleri sayesinde geçici bir aidiyet duygusu yaşıyorlar yalnızca. Mubi'nin yayınlayacağı 7 film ise şunlar. Avrupa ve Amerika'dan toplam 5 şehirde tek bir gecede taksiye binen müşteriler ve onların şoförlerle yaşadıkları tuhaf durumların öyküsü olan ve varoluşsal kaygıların ve şehir hayatının garipliklerini anlatan Dünyada Bir Gece. Ünlü oyuncuların ve müzisyenlerin kısa kısa bölümler halinde Tesla bobininden müzik kutularına, eski tanıdıklarından diş hekimlerine dek her konuda sohbet ettikleri kahve ve sigara, bahtsız bir İtalyan turist, bir muhabbet tellalı ve bir DJ'in işlemedikleri suçlardan dolayı içeri atıldıkları ve buradan kaçış planları yaptıkları içeridekiler. Japonya, İtalya ve Birleşik Krallık'tan gelen bir grup turist, Amerika'nın rock'n'roll başkenti Memphis'te tuhaf, salaş bir otelde yaşadıklarının anlatıldığı gizem treni, New York'ta yaşayan, evi ve işi olmayan genç bir aylağın sorumsuz dünyasının gösterildiği sürekli tatil. 19. yüzyılda Amerika'da yaşayan William Blake isimli bir muhasebeci tayin edildiği ıssız ücra bir bölgeye yaptığı yolculuğu anlatan Ölü Adam. New York'lu bir hipster ile Macaristan'dan davetsiz gelen kuzeninin arasında kurulan bağı konu eden Cennetten de Garip. Bu yıl düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali sanırım bir iki program daha gündemimizde olacak. Festival kapsamında gala yapan ve beğenilen 7 filme değinmek istiyorum bugün. İlk film François Ozon imzalı Moncrime, Suç Bende. Filmde beş parasız bir oyuncu olan Madeleine Verdi'ye ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlanır ancak en iyi arkadaşının yardımıyla meşru müdafaa nedeniyle beraat eder. Sonra gerçek gün ışığına çıkana kadar zafer ve başarı dolu bir hayat yaşar. When You Finish Saving the World, dünyayı kurtardığında. Film, dünyanın sorunlarından bir haber, internet yıldızı olmaya heves eden, kendini beğenmiş oğlu Ziggy ile bağ kurmakta zorlanan sosyal hizmet görevlisi Evelyn'i izliyor. Bu duygusal ve dokunaklı komedi, zıt gibi görünse de birbirine itiraf edemeyecekleri kadar benzeyen bir anne ile oğlunun komik ve keskin gözlemlere dayalı portresini çiziyor. Rotter Himmel, Kırmızı Gökyüzü. İkisi eski, ikisi yeni dört genç arkadaş bir araya gelir ve duygular etraflarındaki kurak ormanlar gibi alev almaya başlar. Mutluluk, şehvet ve aşk, aynı zamanda kıskançlıklar, kırgınlıklar ve gerginlikler gün yüzüne çıkar. Çok geçmeden ormanın alevleri de eve ulaşır. Une histoire d'amour, bir aşk hikayesi. Aşk, hamilelik, terk ediş, 12 yıl süren bir sessizlik ve bunun sonunda yaşanan büyük bir dram. En los margenes, hayatın kıyısında. Zamana karşı verilen bir konut krizini çözümleme mücadelesi ve bu mücadeleyi veren üç kişinin kesişen hikayeleri. Inside, içeride ünlü bir koleksiyoncunun New York'taki çatı katına soygun için giren ancak burada mahsur kalan sanat hırsızının hikayesi. Rheingold, Ren Altını, Fatih Akın'ın biyografik polisiye filmi. Alman hip-hop rapçisi, girişimci ve eski hükümlünün hayatını anlatıyor. Bu hafta önereceğim kitap da çoğu zaman yaptığım gibi çok değerli ama her nedense anlayamadığım bir şekilde ıskalanmış başka bir roman. Türk edebiyatının küresel bir değere sahipken ancak ölümünden sonra değeri anlaşılan, yine de hala tam anlamıyla kadri bilinmeyen yazarı ve hocalarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu haftanın romanı. İlk baskısı 1961 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmış olup Eserin yayın hakları Dergah Yayınları'na aittir. Roman, kabaca Türk insanının Doğu ile Batısı arasında bocalamasını irdeler. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, içeriğini ve konusunu romanın karakterlerinden saat ustası Nuri Efendi, ayaklı ve yaşlı bir İngiliz yapımı duvar saati olan Mübarek, Halit Ayarcı ve saat, zaman, insan ilişkilerinden almaktadır. Yapıt, çocukluğu 2. Abdülhamit döneminde geçen, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de yaşayan Hayri İrdal'ın anıları şeklinde kurgulanmıştır. Osmanlıca ve Farsça kelimelere sıkça başvurulmuştur. Dili ağır fakat anlatımı akıcıdır. Roman 4 bölümden oluşmaktadır. 1. Büyük ümitler, 2. Küçük hakikatler, 3. Sabaha doğru, 4. Her mevsimin bir sonu vardır. Bu romanı sözü hiç uzatmadan şöyle bir alıntıyla tanımlamak için en güzel yanı olacak. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, işlerinden başka işleri olmayanların, bütün hayatını bir kambur gibi sırtında gezdiren biçare insanların, ne yaşadığı hayatı beğenen ne de yenisine gidebilecek kudrete sahip olan mazlumların, topluluk halinde rüya görenlerin, uçuruma uzatılmış bir kalas üzerinde yürür gibi sade, tehlike ve muvazeneden ibaret bir hayat yaşayanların, bütün teferruatta isabet kaydedip esasta yanılanların, hakikat denen duvarın ötesine geçmek için bir delik bulup yaşayanların, hürriyeti içinde bulanların, bir türlü aşamayacağı bir çemberin içinde durmadan çırpınanların, ihtiyaç ve mahrumiyetin adeta ikinci bir deri gibi vücuduna yapışmış olarak dolaşanların manifestosu. Bu romandan uyarlanan ve büyük oyuncu Serkan Keskin'in tek kişilik oyun şeklinde sahnelediği tiyatro yapımı da mutlaka izlenmeye değerdir. Bu kitabı mutlaka okuyun. Twitter'daki hesabımdan kısa yorumlarla paylaştığım filmler arasından seçtiğim 5 film bölümüne kaldığım yerden devam ediyorum. İlk filmimiz, yaşamdaki en basit duygularla çok karmaşık duyguları, derin çıkmazlarla çok kolay çözümleri bir filmde iç içe anlatmayı başaran Seyfi Teoman'ın 2011 yılı yapımı filmi Bizim Büyük Çaresizliğimiz. İkinci sıradaki filmimiz İran sinemasının bir başka başarılı örneği olan Pedar. Mecit Mecidi'nin 1996 yılında çektiği bu filmin zor koşulların insanların frekans ayarlarını nasıl etkilediğini ve bir metafor olarak suyun çok yönlü kutsallığını gösterdiği sahneleri özellikle etkileyici. Üçüncü filmimiz 2013 Amerikan yapımı, yönetmeni Shane Carruth. Başındaki parçaları ilerledikçe bütünleştirmeyi amaçlamış olsa da dağıttığını toparlayamayan deneysel bir filmin ilginç bir konusu var aslında. Ama dağınık olduğu için izleyiciyi yorabiliyor. Filmin adı Upstream Color. Kimizde gizli kimya olarak biliniyor. Dördüncü sırada We Are Marshall var. 2006 Amerikan yapımı ve McGee'nin yönettiği bu güzel film, NCAA Amerikan futbolu takımlarından Marshall Üniversitesi'nin takımı Thundering Herd'in uçak kazasında yok oluşunu, yeniden doğuşunu anlatan ibret dolu dram. Nihayet bu haftaki son film 2021 Norveç yapımı Reprise. Aşkı, arkadaşlığı, kitapları ve gençliği anlatırken bir yandan da geçmişin bir daha aynı şekilde yaşanmasının aynı kişilerle bile olanaksız olduğunu vurgulayan filmin yönetmeni Joachim Trier. Sevgili sinema severler, hoşça ve sağlıcakla kalınız.
Sinema bir şenlikti, sona erdi.